Ayrım 15, sayfa 223, bölüm 4. İkinci bir duş daha alıp giyindim. Gucci elbise ve Goodwill ceket. İşe gitmek için geç kaldığımdan Lorin'i arayıp doğrudan saat 10'daki randevuma gideceğimi söyledim. You Glow Girl, parla güzelim, isimli bir parlatıcının tanıtımlarını yapıyordum. Fazla ödeneğimiz yoktu ve aklıma gelen en iyi fikir editörleri süslü lambalardan almaktı. Parlaklık temasıyla bağlantılı olarak. Saat 10 randevum batı yakası 55. caddede sıradan olmayan lambalar üreten bir adamlaydı. Halojene benzeyen aynaya takıldığı zaman göründüğünüzün azizlere ya da sırtınıza kanatları hayal edebiliyorsanız meleklere benzemesine neden olan lambalardan bahsediyorum. Taksi beni caddenin yanlış tarafında bıraktı ve geçmek için beklemek zorunda kaldım. Tanıdığım birini gördüm. Otomatik olarak başımı salladım. Sonra da o kişiyi nereden tanımış olduğumu hatırlayamadığım için bir ünlüye selam vermiş olmaktan korktum. Rachel'ın başına bir kez gelmişti. Susan Sarandon'ı durdurup kim olduğunu hatırlayamadığı için yüzünün tanıdık geldiğini söylemiş, bir süre nereden tanışıyor olabileceklerine dair onu sorguya çekmişti. Aynı spor salonundan, Bill'in arkadaşı mıydı yoksa, belki aynı dermatolojiste gidiyorlardı. Epey sonra Rachel birden fark etmişti. Thelma ve Louise ve utanmış halde uzaklaşmıştı. Fakat benim gizemli erkeğim benimle konuşmak için durdu. Hey, ufaklık dedi. Nasılsın bakalım? İyi dedim, umutsuzca başımı sallayarak. Sen Rachel'ın kız kardeşisin, değil mi? Ben Angelo. Jenny de tanışmıştık. Onu nasıl unutabilirdim? Çok olağan dışı bir görünüş vardı. Karanlık gözler, Red Hot Chili Peppers üyeleri gibi uzun saçlar. İşler yoluna girdi mi? Hayır, kendimi çok kötü hissediyorum. Özellikle bugün. Kahve içmek ister misin? Yapamam, bir toplantım var. Numaramı al, eğer konuşmak istersen ararsın. Teşekkürler ama ben bir bağımlı değilim. Önemli değil, bunu sana karşı kullanmam. Bir parça kağıda telefonunu karalayıp bana uzattı. Çekingence kabul ettim. Benim adım Anna. Anna diye tekrarladı. Kendine iyi bak. Bu arada kıyafetlerin harika. Hoşça kal dedim kağıt parçasını çantama asarken. Randevuma gittim ama formda değildim. Açıkçası doğru düzgün pazarlık yapacak kadar umursayamıyordum. Sonuçta bayparlak ışıklarla anlaşma yapamadan randevuyu bitirdik. Restorandan çıkınca sokakta biraz yürümeye karar verdim. Bir yandan vitrinlere bakar, bir yandan boş taksi bulmak için caddeye göz atarken biri elime bir kağıt tutuşturdu. Aslında bana verilen reklamlara bakmadan gördüğüm ilk çöp kutusunu atarım. Genelde turistler için hazırlanmış ilanlardır sokakta dağıtılanlar. Buna da niye baktım bilmiyorum ama bakmamla heyecan içinde kalmam bir oldu. Ruhani yardım. Geleceğinizi keşfedin. Gerçek bir medyumdan. Diğer taraftan yanıtlar alın. Morna'yı arayın. Diğer taraftan yanıtlar alın. Kaldırımın ortasında donup kaldım. Ani duruşum birkaç kişiden küfür işitmeme neden oldu. Üzgünüm dedim. Üzgünüm, üzgünüm. Koşuşturan insanların önünden çekildim. Çantamdan cep telefonumu çıkartıp numarayı çevirdim. Bir kadın yanıtladı. Morna ile mi konuşuyorum? Evet. Benim için bir seans yapmanızı istiyorum. Şimdi gelebilir misiniz? Sizin için bedava bir görüşme ayarlayabilirim. Kesinlikle evet. İş kimin umurundaydı? Morna beni iki sokak ilerideki bir apartmana yönlendirdi. Uyduruk bir asansörle yukarı çıkarken kalbim hızla atıyordu. Bir an için kalp krizi geçireceğimi zannettim. 41. caddede turistlere yönelik olmayan bir broşür almak. Bu ne kadar sık başınıza gelirdi ki? Ya Morna'dan hemen randevu alabilmek? Kesinlikle bunun olması kaderimdeydi. Bir an için kendimi umut içinde buldum. Ya gerçekten Aydan'la temas kurabilirsem, ya onunla konuşabilirsem. Heyecandan, umut ve çaresizlikten gözyaşlarına boğulmak üzereyken Morna'nın dairesini buldum ve kapıyı çaldım. İçeriden biri seslendi. Kimsiniz? Benim adım Anna. Birkaç dakika önce konuşmuştuk. Kapı zincirinin çıkartılma sesini duydum. Anahtarlar kilite döndü ve en sonunda kapı açıldı. Umuttan sarhoş olmuş halimle Morna'yı kötü kesilmiş saçları olan, delice elbiseler giyen, yaşlı bir bilge olarak canlandırmıştım. Kırmızı kadifeyle kaplı küçük bir dairede yaşamalıydı. Oysa karşımdaki sıradan, büyük ihtimalle 30'lu yaşların ortalarında, siyah bir takım elbise içinde kısaca olağanüstü görünemeyen birisiydi. Saçları yıkanıp şekillendirilme ihtiyaç duyuyordu ve gözlerinde de bilgelikle alakalı hiçbir şey yoktu. Belki de göz temasından kaçındığı için anlamamıştım. Köşede bir televizyon, çocukların oyuncakları ortalıkta, havada tost kokusu. Dairesi de beni hayal kırıklığına uğratmıştı doğrusu. Morna televizyonun sesini kısarken bana da kahvaltı masasındaki bir tabureyi gösterdi ve 15 dakika için 50 dolar dedi. Çok fazlaydı ama o kadar heyecanlıydım ki kabul ettim. Nefesim kesilmişti ve sanırım Morna'nın bunu fark ederek heyecanıma uygun davranacağını düşündüm. Ama o kahvaltı masasının diğer tarafındaki bir iskemleye geçerek bana bir deste tarot kartı uzattı. Kes. Tereddüt ettim. Kart okumak yerine temasa geçmeyi deneyebilir misin? Ne söyleyebilirdim? Ölmüş olan birisiyle. Bu daha fazla para gerektirir. Ne kadar? 50 dolar daha. Yine tereddüt ettim. Para yüzünden değil, bir anda aklıma dolandırılıyor olabileceğim fikrinin gelmesi yüzündendi. Bu kadının bir medyum değil de turistler üzerinden para kazanan bir sahtekar olabileceği fikri. 50 dedi şüphelerim doğrularcasına. Para önemli değil dedim, gözyaşlarına boğulmanın eşiğinde. Umut hayal kırıklığına dönüşmüştü. Sadece eğer medyum değilsen lütfen bana söyle, bu önemli. Elbette medyumum. Daha önce hiç bir ölüyle temas kurdun mu? Tabii. Devam etmek istiyor musun? Kaybedecek neyim vardı ki? Kafamı salladım. Tamam, bakalım neyimiz varmış. Ellerini şakaklarına dayadı. İrlandalısın değil mi? Doğru. Bir şekilde Özbek olduğumu söylemiş olmayı diledim. Ona işini kolaylaştıracak hiçbir bilgi vermek istemiyordum. Öte yandan işini zorlaştırmak da istemiyordum. Gözlerini giysilerimde gezdirdi. Yarama ve yüzüme baktı. Burada biri var. Heyecanım yerine geldi. Bir kadın. Heyecanım yine söndü. Büyük annen. Hangi büyük anne? Adının Mary olduğunu söylüyor. Kafamı hayır anlamında salladım. Mary adında hiç büyük annem yoktu. Bridget. Yine kafı salladım. Birdie. Hayır dedim aynı anda. Bu insanların yanlış şeyler söyledikleri zamanlardan nefret ederim. Onlar adına utanırım. Maggie, Anne, Kathleen, Sneed. Morna, Sneed O'Connor dinleyerek öğrendi ya da dizilerden bildiği bütün İrlandalı kadın isimlerini saydı ama her iki büyükannemin ismini de bulamadı. Özür dilerim, dedi. Cesaretinin kırılmasını ve bana gitmemi söylemesini istemiyordum. İsim için üzülme, önemli değil, başka şeylerden bahset. Tamam, zaten her zaman doğru ismi vermezler ama kesinlikle senin büyükannen. Onu net olarak görebiliyorum. Senden haber aldığı için çok mutlu olduğunu söylüyor. Ortalıkta dans ediyor, çiçekli bir elbise giymiş. Kafasının arkasına toplanmış gri saçları ve küçük yuvarlak gözlüğü var. Onun benim büyükannem olduğunu zannetmiyorum, dedim. Bence bu İrlandalı aileyi konu alan televizyon dizisindeki büyükanne. Alaycı olmak istememiştim ama o kadar hayal kırıklığına uğramıştım ki bütün bu zaman kaybının uzaması daha da sinirime dokunmaya başlamıştı. Sürekli içtiği piposu ve siyah dişleriyle büyük anne Magir ile bir kez tanışan herkes onun tek zevkinin köpeklerini misafirlerin üzerine salmak olduğunu bilirdi. Büyük anne Walsh ise bütün içki şişeleri lavaboya döküldükten sonra parfümünü içmeye çalışırken yakalamıştım. Bu size onun çiçekli elbiselerle orsak dans etmeyeceği konusunda bir fikir vermiştir. Morna'nın tarifinin ikisinden birine uyması imkansızdı. Morna alaycılığımı bir uyarı kabul etmiş olacak ki büyük annemden bahsetmeyi kesti. Peki kimle konuşmak istiyorsun? Derin bir nefes vermek için ağzımı açtım ama nefesim hıçkırığa dönüştü. Konuştuğumda sesim çok kısık çıkıyordu. Kocamla. Kocam öldü. Gözlerimden yaşlar boşalıyordu. Onunla konuşmak istiyorum. Morna ellerini yine şakaklarını götürürken serpa kalmak için çantama uzandı. Üzgünüm dedi. Hiçbir şey alamıyorum ama bunun bir sebebi var. Ağlamayı kesip kafamı kaldırdım. Ne? Enerjin çok kötü. Biri senin üzerine bir şey koymuş. Bu nedenle bütün bu kötü olaylar başına geliyor. Ne? Yani bir tür lanet mi? Lanet güçlü bir kelime. Ben bu kelimeyi kullanmaktan hoşlanmıyorum. Ama evet, bir lanet diyebilirsin. Kahretsin. Üzülme. İlk kez gülümsedi. Onu kaldırabilirim. Kaldırabilir misin? Elbette. Sana eğer yardımım olamayacaksa bu şekilde kötü haber vermezdim. Tanrım teşekkürler, çok teşekkürler. Bu minnet duygularıyla bayılacakmışım gibi geldi. Görünüşe göre bugün buraya gelmen kaderindeymiş. Kafamı salladım ama kanım soğuk akmaya başlamıştı. Ya bugün buraya gelmeseydim, ya o tanıtım kağıdını almasaydım, ya kağıdı doğruca çöpe atsaydım. Bundan sonra ne olacak? Laneti şimdi kaldırabilir misin? Hızlı konuşmaya başlamıştım. Evet, şimdi halledebiliriz. Başlayabilir miyiz? Evet. Ama anlamalısın. Lanet kaldırmak ciddi bir iştir. Çok pahalıya patlar. Ne kadar? $1000. Bu laf beni gerçek dünyaya geri döndürdü. Kadın bir dolandırıcıydı. $1000 tutacak ne yapacaktı ki? Bunu yapmak zorundasın ana. Eğer yapmazsan hayatın daha da kötüye gidecek. Eğer $1000 çöpe atarsam hayatım kesinlikle kötüye gidecek. Tamam 500 olsun dedi Morna. 3. Tamam $200. Ben aleti kaldıracağım. Nasıl oluyor da şimdi $200 isterken 2 dakika önce $1000 isteyebiliyordun? Çünkü kızım senin için telaşlanıyorum. Bunun kaldırılması lazım. Yoksa gerçekten çok korkunç şeyler gelecek başına. Bir saniye için beni yeniden yakalamıştı. Korkudan donmuştum. Ama ne olabilirdi? Akla hayale gelebilecek en kötü şey başıma zaten gelmişti. Ne var ki? Üzerimde bir lanet olup olmadığını merak ediyordum. Ya varsa? Ya aydan bu yüzden? Şüphe ve korku arasında sıkışıp kalmıştım. Düşüncelerim gidip geliyordu. O sırada çocukların dairenin içinde bir yerlerden seslendiklerini duydum. Anne, artık gelebilir miyiz? Aklım başıma geldi ve en azından bir süre için kaybetmeye niyetli değildim. Evden çıkarken o kadar sinirliydim ki asansörün kapısını tekmeledim. Morna'ya kızgındım. Aptal olduğum için kendime kızgındım. Ölüp beni bu duruma düşürdüğü için Aydan'a kızgındım. Sokağa döndüğümde yürümeyi kesemedim. Central Park'a kadar insanları omuz atarak ve New York'a küfrederek devam ettim. Sanırım ağlıyordum çünkü Times Meydanı'nda küçük bir kız parmağıyla beni annesine göstererek ''Bak anne, deli kadın!'' dedi. Bu sadece giysilerim yüzünden de olabilirdi. Ofise vardığımda sakinleştim. Neler olduğunu anlıyordum. Şansım kötüydü. Bir şarlatana denk düşmüştüm. Zavallı insanları dolandırarak paralarını alan birine ve bu çok çok çok kötü olmuştu. Çünkü onun numaralarına kalmadan önce de yeterince zayıf durumdaydım. Dışarıda bir yerlerde beni Aydan'la temasa geçirebilecek gerçek bir medyum olmalıydı. Bütün yapmam gereken onu bulmaktı. Bölüm 5. Kime? MagiciansGirlOne@yahoo.com. Kimden? TheWorstOne@yahoo.com. Konu: Baked Alaska. Sevgili Ana, umarım hafta sonun güzel geçmiştir. Eğer onu görürsen Baked Alaska'nın harika bir tatlı olduğunu söyler misin? Garsonlar üzerindeki patlayan çubukları yakıp ışığı söndürdükten sonra diğer müşterilerin arasından geçerek getiriyorlar. Bildiğin üzere kolay etkilenen bir kadın değilimdir ama Portekiz'deki son gecemizde yaptıklarında çok güzel görünmüştü. Neredeyse gözyaşlarına boğulacaktım. Seni seven annen. Baked Alaska'nın düğünle ilgili olduğunu varsaydım. Rachel gelecek Mart ayından önce evlenmiyordu ama şimdiden annemle birbirlerine girmişlerdi. Ne olursa olsun arada kalmaya niyetim yoktu. Düğün yemeği çapraz ateşi çok pis olabilirdi. Her neyse, o akşam az kalsın bu işe karışıp çapraz ateşe düşecektim. Benim tam akşam ağlamalarıma başlayacağım bir anda Rachel dairemin kapısında hiç beklenmedik bir biçimde belirmişti ve elbette bu çok uygunsuz bir zamanlamaydı. Ama suçlu olan bendim. Ona hafta sonu raporunu vermediğim için bunun başıma geleceğini düşünmeliydim. Merhaba dedim dikkatli bir çekingenlikle. Ana, senin için telaşlanıyorum. Bu kadar çok çalışmamalısın. Rachel'ın her zamanki konuşmasıydı. İşimi onunla ve kimseyle görüşmemek için bahane olarak kullandığıma inanıyordu. Haklıydı da, insanlarla bir arada olmak kolaylaşmamıştı. En zor kısmı da yüzümdü. Sıradan bir surat ifadesini korumak yorucu oluyordu. Zavallı Jackie beni neşelendirmek için çok uğraşıyordu. Her buluşmamıza bir yığın komik öykü yüklenmiş olarak geliyordu ve ben de gülmeye çalışıyordum. Harika. Bütün hafta sonu çalıştın mı? Dedi Rachel. Ana, bu iyi değil. Ne söyleyebilirdim? Ona gerçeği. Bütün hafta sonu internet başında oturup medyumları incelediğimi ve Aydan'dan hangisine gitmem gerektiğine dair işaret beklediğimi mi söylemeliydim yani? Sağ olun, kalsın. Acil bir durum vardı. Sen kozmetiklerle çalışıyorsun. Nasıl bir acil durum olmuş olabilir? Anlaşılan sen hiç rujunu evde unutmamışsın. Anlıyorum, neyse. Seninle karşılıklı konuşmak istedim, dedi. Zaten açmadığın için telefonla sana ulaşmak zor olurdu. Sadece teknik olarak değil, duygusal olarak da. Biliyorum, biliyorum. Söylesene Rachel, evlilik planları nasıl gidiyor? Eğer beni daha fazla zorlasaydı iki kelime söyleyecektim. Baked Alaska. Tanrım, dedi. Düğün planları, sorma. Hemen ardından açıkladı. Luke ve ben küçük bir düğün istiyorduk. Sevdiğimiz insanlarla, bildiğimiz insanlarla. Annemse İrlanda'nın yarısını davet etmek istiyor. Binlerce üçüncü kuzen ve babamın birlikte golf oynadığı herkes. Belki gelmezler, belki çok uzak gelir. Neden New York'ta evlendiğimizi zannediyorsun? Sinsice güldü. Ayrıca bu konuyu açarak dikkatimi dağıtabileceğini düşünme. Buradayım çünkü seninle ilgili olarak endişeliyim. İşine saklanarak yaşayamazsın. Her şey normalmiş gibi davranmaya devam edemezsin. Acıyı kabul etmek zorundasın. Eğer kabul edersen iyiye gidebilirsin. Hiç diyet kolan var mı? Bilmiyorum, buzdolabına bak. Kaşlarına bir şey mi yaptın? Aldırdım. Hoş olmuş. Teşekkürler. Düğün için denemeler yapıyorum. Konuşmayı kesip dışarıdan gelen gırlama sesine kulak kabarttı. Bu ses de mi böyle? Dairemin yakınlarında biri Google ah benzeri sesler çıkartıyor, sesin seviyesi bir düşüp bir çıkıyordu. Ornesto, egzersiz yapıyor. Ne egzersizi bu böyle? Şan, bir süredir ders alıyor. Öğretmenin yetenekli olduğunu söylüyormuş. Hey zaman, vida! Bunu sık sık yapıyor mu? Çoğu akşam. Uyumakta zorlanmıyor musun? Rachel uyku konusunda nörotik davranıyordu. Ona neredeyse hiç uyumadığımı söylemenin anlamı yoktu. Bir kez. Diyet kola var mıymış? Hayır. Burada hiçbir şey yok. Çöl gibi. Ana, bir psikiyatra gitmelisin. Diyet kola almama yardım etmesi için mi? Alay klasik bir savunma tekniğidir. Çok iyi bir uzman tanıyorum. Tam bir profesyonel. Senin anlattığın hiçbir şeyi bana söylemeyecektir. Söz veriyorum. Sormayacağım bile. Giderim, dedim. Gidecek misin? Harika. Biraz daha iyi olduğum zaman. Tanrım, bahsettiğim tam da bu işte. Bütün zamanını işe ayırman, unutmak için. Unutmaya çalışmıyorum. Bu korkunç bir düşünceydi. Olmasını istediğim son şeydi. Benim yapmaya çalıştığım, nasıl anlatabilirdim? Acının bana zarar veremeyeceği kadar uzaklaşıp öyle hatırlamak istiyorum. Günler geçip gidiyordu. Haftalar, aylar. Aydan Mart'ta ölmüştü. Şimdi ise neredeyse Haziran'ın ortalarına gelmiştik. Ben kendimi hala bir kabustan yeni uyanmış gibi hissediyordum. Sanki gerçekle rüya arasında hareketsiz kalmış gibiydim. Bir türlü gerçeğe hayata dönemiyordum. Zibahaho! Yine başladı. Rachel sinirlenmiş halde duvara bakıyordu. Nasıl katlanıyorsun anlamıyorum. Geri döndüğümü düşündüm ve kendimi hasta hissettim. Şarkının sözleri bunlar değil. Terzi Kugli'yi aradım. Eskisi kadar kelmiş. Dikerdi giysilerimi. Bütün geceyi New York'un İrlanda'dan daha güzel olduğuna, okyanusun bu tarafında olduğumuz için hiç de üzgün olmadığımıza dair şarkılar uydurarak geçirdik. Bir şeye benzemiyorlardı ama eğleniyorduk. Önemli olan da buydu. Bölüm 6. Diego'sun önünde taksiden inerken Dana ve Leon'un da kenarında durmuş başka bir taksiciyle konuştuklarını gördüm. Aydanlayken bu hep olurdu. Buluşacağımız zaman restoranlara neredeyse aynı anda varırdık. Taksi şoförüyle tartışıyora benziyorlardı. Çoğunlukla tartışırlardı. Harika kullandınız arabayı, dedi Dana yüksek sesle. Dana'nın hemen her konuda bir fikri olurdu ve bunları yüksek sesle söylemeye bayılırdı. Bu da nereye giderse gitsin dikkat çekmesine neden oluyordu. En sevdiği söz iğrençti ve birçok şeyin iğrenç olduğunu düşündüğünden bolca kullanırdı. Özellikle işi söz konusu olduğunda. Müşterilerinin çoğunun zevksiz ve taş kafalı olduklarını düşünüyordu. Bırak bunu ben hallederim, dedi Leon. İkna edici değildi. Dana'nın yanında kısa, şişman ve sinirli görünüyordu Leon. Belki de gerçekten öyleydi. Ona bahşiş bırakma Leon, diye emretti Dana. Leon, ona bahşiş verme, verme. Tamamen ters yönden geldi. Leon onu aldırmamaya çalışarak taksiciyle konuşmayı sürdürdü. Tamamen saçmalık, diye açıkladı Dana. Adam o parayı hak etmiyor. Ama çok geçti. Leon parayı ödemişti ve taksici de bu iş bittiği için mutlu olmuşa benziyordu. Of, her neyse, dedi Dana pes etmiş olarak. Boynundaki şalı havada savurarak topuklu ayakkabıları üzerinde arkaya döndü. Tam o anda Leon da beni gördü. Selam ana. Leon ve Aidan çocukluklarından beri çok iyi arkadaştılar ama Dana ve ben de eklenince harika iki çift olmuştuk. Birlikte sürekli eğleniyorduk. Dana her şeyin ne kadar iğrenç olduğuna dair konuşmadığı sürece çok sevimliydi. Hafta sonları birlikte bir yerlere giderdik. Hatta geçtiğimiz yıl Hamptons'a ve Ocak ayında da Utah'a kaymaya gitmiştik. Her hafta en az bir kere yemeğe çıkardık. Leon yemekler konusunda çok heyecanlanırdı. Yeni restoranları keşfetmek ister ve size de bu coşkusunu bulaştırırdı. Bu yemeklerde bazen kendimize başka başka kimlikler oluştururduk. Pop yıldızı, hayvanat bahçesi görevlisi, sihirbaz asistanı. Hayal dünyalarımızı birbirlerine karıştırmaya başlamıştık. Leon 2 metre boyunda özel güçleri olan Krav Maga adlı bir karaktere sahiplenmeyi seviyordu. Dana'nın favorisi ise zengin bir adamla evli, gününü gün eden bir kadın olmaktı. Ben Ariel'le olmak istiyordum ve Aidan'ın hayali de Boston Red Sox'ta beyzbol oyuncusu olmak ve Dünya Kupası'nda sayı yapmaktı. Dublin'den döndüğümden beri en büyük sorunlarımdan biri Leon'la yüzleşmekti. Onun yüzünde de benimkine benzer bir acı göreceğimi biliyor ama bu acıyı kaldırıp kaldıramayacağımdan emin olamıyordum. Sorun ben ne kadar umutsuzca Leon'u görmek istemiyorsam onun da o kadar umutsuzca kendini beni görmek zorunda hissediyor olmasıydı. Büyük ihtimalle benim Aidan'dan geriye kalan tek şey olduğumu düşünüyordu. Onu sürekli antlattıysam da bir iki hafta önce buluşmayı kabul etmem gerekmişti. Clinton'da yemek yiyebiliriz demişti hemen. Korkmuştum. Sadece onunla görüşmekten değil, dördümüzün birden yaşadığı gecelerden birini canlandırmayı denemekten. Neden sadece size gelemiyorum? Dedim. Ama her zaman yemeğe çıkardık. Diye yanıtladı. Ben de tek inkar içinde olanın ben olduğumu sanıyordum. Birkaç kere onlara gittim. Elimi tutarak ağladı. En nihayetinde dışarı çıkabilecek kadar sakin olabileceğimize kanaat getirince de birlikteyken sık gitmediğimiz bir restoranın daha uygun olacağında karar kıldık. Bana ne getirdin? Dana elimdeki Candy Girl çantasına baktı. Son ürünler. Çantayı ona verdim. Dana ürünlere bakarak yarım ağızda teşekkür etti. Candy Girl ürünleri onun için yeterince pahalı değillerdi. Bu nedenle de çok hoşnut olduğu hediyeler olmuyorlardı. Eline hiç vizaj ürünü geçmiyor mu? Diye sordu. Onlardan hoşlanıyorum. İçeri girebilir miyiz diye sordu Leon. Açlıktan ölüyorum. Sen her zaman açlıktan ölüyorsun. Restorana girdiğimizde bizzat Diego bizi karşıladı. Çocuklar, uzun zaman oldu. Yara izime bakmadığını göstermek istercesine gözlerini gözlerime dikti. Dört kişilik masa mı? Dört, dedi Leon. Her zamanki masamızı göstererek. Her zaman orada otururuz. Diego menüleri çıkartmaya başladı. Üç, dedik Dana'yla aynı anda. Dört, diye tekrarladı Leon. Sert bir sessizlik oluştu ortada. Derken yüz ifadesi değişti. Sanırım üç kişilik. Diego emin olmak istercesine üç, diye tekrarladı. Üç. Masada Leon'un tek yapabildiği ağlamak oldu. Özür dilerim Anna, deyip duruyordu gözyaşlarıyla ıslanmış ellerine bakarak. Özür dilerim. Diego sessiz ve anlayışlı bir biçimde yaklaştı ve alçak sesle sordu. Size içecek olarak ne getirebilirim? Kola, dedi Leon burnunu çekerek. Bir dilim limonla. Bir bardak şardoni şarap, dedi Dana ve ben de ona katıldım. Diego elinde içkilerle döndüğü zaman tekrar alçak sesle sordu. Menüleri önümüzden almamı ister misiniz? Leon onu durdurdu. Sanırım yemeliyiz. Onu hiçbir şey durduramaz, dedi Dana. Leon içkisini içmeye koyuldu. Bir süre bunun kola değil Pepsi olduğundan yakındı. Dana da ona eğer bu kadar rahatsız oluyorsa içmeyi bırakmasını söyledi. Hepimiz menüleri incelemeye koyulduk. Geyik eti istiyorum, dedi Leon. Diego yanımıza geldiğinde ama yanında kapari olmasın. Onda gaz yapıyor, diye ekledi Dana gereksizce. Bunu herkese söylemek zorunda mısın? Yemek siparişleri verildikten sonra Leon biraz rahatladıysa bile kısa süre sonra ağlama krizi yeniden başladı. Benim en iyi arkadaşımdı. Sahip olabileceğim en iyi arkadaştı, diye yakındı. Ana, bunu biliyor Leon. Hatırlarsan Aydan'la evliydi. Özür dilerim ana. Senin için de zor olduğunu biliyorum. Önemli değil. Onunla bunları konuşmak, hangimizin daha fazla ağlayacağı yarışına girmek istemiyordum. Nasıl olup da ağlamaya başlamadığımdan emin değildim. Sanırım kendimi onun ağlamasının Aydan'la bir ilgisi olmadığını inandırmıştım. Ağlıyordu ve bunun benimle hiç ilgisi yoktu. Zamanı geri almak için her şeyi verirdim, onu görebilmek için. Anlıyor musunuz? Soran gözlerle bize bakıyordu. onunla konuşabilmek için. Bu söz bana bir medyum aradığımı hatırlattı. Dana bir iki tanesini biliyor olabilirdi. Ne de olsa onunki gibi bir işte her tür insanla tanışılırdı. Baksanıza dedim. Hiç tanıdığınız iyi bir medyum var mı? Saygın bir tane. O an için Leon'un ağlaması durdu. Medyum? Aydan'la konuşmak için mi? Ah, onu çok fazla özlüyor olmalısın. Ve yeniden ağlamaya başladı. Ana, bütün medyumlar saçmalıktır diye açıkladı Dana. Saçmalık? Hepsi paranın peşindedir ve senin zayıflıklarından yararlanırlar. Senin bir psikiyattan yardım almaya ihtiyacın var. Medyumdan değil. Ben benimkini haftada 3 kere görüyorum, dedi Leon ağlamaya tekrar ara vererek. İyiye gittiğimi söylüyor. Çikolatalı kek ısmarladığı zaman haricinde bütün yemek boyunca ışkırarak ağlamaya devam etti Leon. Diego'nun önerdiği yeni karamelli tatlıyı denemek istememişti.